mıdır ki canu dil mülkünü yağma eyleyen? Aşk mıdır sinem içre gelip de can eyleyen? Aşk mıdır ki boynuma takıp bela zincirini gezdirip mecnun gibi alemde rüsva eyleyen? Aşk mıdır ki bir vefa güller elinden geceler İnledip bülbülleri ta subuhu güya eyleyen? Aşk mıdır ki eyleyen tir cefaya can siper, mihnetü derdü gamı sinemde peyda eyleyen? Aşk mıdır ki bir Kenan Ebru nigarın yadına, ok gibi bu kaddimi büküp benim yağ eyleyen? Aşk mıdır ki fenni derdi okutup aşıklara, faslu babu sinemin levhinde inşa eyleyen? Aşk mıdır ki bu muhibbi sinesine dağ vurup, ahir anın gözleri yaşını derya eyleyen? Kıymetli dinleyenlerim, hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Erkam Radyo frekanslarında kendi gök kubbemizle huzurlarınızdayım. Efendim, bu hafta kendi gök kubbemizin nadide konuğu Muhibbi. Hepimizin bildiği adıyla Kanuni Sultan Süleyman. Ancak programın başında zikretmekte, söylemekte fayda var. Kanuni Sultan Süleyman'ın sultanlık, padişahlık, komutanlık yönünü değil, muhibbi yönünü, şairlik yönünü bugün sizlere nakletmeye gayret göstereceğim. Efendim, 6 Kasım 1494'te Trabzon'da doğan Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim'in oğludur. Annesi Hafsa Sultan'dır. Kanuni, Osmanlı kaynaklarında kanun koyuculuğuyla, Batı kaynaklarında Magnificent, Magnifique, Grand Turk, De Poetic ünvanlarıyla geçmektedir. 10. Osmanlı padişahı olan Kanuni'ye isimlerin gökten indiği hakkındaki inanışa uyularak Kur'an'dan bu hususta faydalanılmış, açılan sayfadaki İnnehu min Süleyman ayetinden mülhem kendisine Süleyman adı verilmiştir. Trabzon'da eğitimini tamamlamış, 15 yaşında Karahisar Sancakbeyi, amcası Ahmet'in itirazı üzerine Bolu Sancakbeyi olmuştur. Sonra Kefe'ye nakledilmiş, daha sonra bir müddet İstanbul'da kaymakam olarak kalmıştır. 1513'te Saruhan Sancakbeyliğine gönderilen Kanuni, babasının ölümü üzerine 1520'de padişah olmuştur. Kanuni, devlet idareciliği, kanun yapıcılığı, muhteşem hükümdarlığı ve her biri bir büyük hadise değerindeki çok sayıda seferleri ve zaferleriyle tanınmıştır. Ancak 46 senelik saltanatının 10 seneden fazla bir zamanının seferde geçmesi, milletinin tarihine Mohaç gibi zaferler kazandırması, yaptığı seferlerin siyasi ve askeri hazırlıklarıyla fethedilen yerlerin maddi ve manevi imarı padişahın bütün hayatını kapsamıştır. 1566 yılında 13. ve son seferine çıkan Kanuni, Zigetvar'da kalenin alındığını göremeden 7 Eylül 1566'da vefat etmiştir. Sokollu Mehmet Paşa, kuşatmanın başarısızlığa uğramaması ve herhangi bir karışıklığa muhal verilmemesi için kalenin fethine kadar padişahın ölümünü askerden, hatta vezirlerden dahi gizlemiştir. Daha sonra İstanbul'a getirilen naaşı kendi inşa ettirdiği Süleymaniye Camii'nin avlusuna gömülmüştür. Ölümüne dair Osmanlı müelliflerinde şu mısra vardır: Şehidi Rahı Hak Sultan Süleyman. Kanuni bir yandan saltanatını devam ettirirken diğer yandan da yazdığı şiirlerle büyük bir şair olduğunu kanıtlamıştır. Muhibbi mahlasıyla bir divan oluşturmuş, divan şairleri arasında 2799 gazeliyle en çok şiir yazanlar arasında ilk sırada yer almaktadır. Hayatı savaşlarla ve devlet işleriyle geçen Muhibbi'nin şiire zaman ayırabilmesi, dilden dile asırlarca dolaşacak mısralar kaleme alması, onun bu alanda da muhteşem olduğunu kanıtlamaktadır. Amil Çelebioğlu, Kanuni padişah olmasaydı bile şair olarak edebiyat tarihimiz için yer alması gereken isimlerden biri olurdu, diyerek padişahın şairliğini övmektedir. Cihan padişahı olarak anılan Kanuni'nin siyasi ve askeri alandaki başarılarının yanında bu denli güçlü ve üretken bir şair olması yetiştirilme tarzlarıyla açıklanabilir. Şehzadeler daha 4 yaşından itibaren özel hocalar nezaretinde dini, ilmi birçok ders almakta, Türkçeden başka Arapça, Farsça, Latince, Yunanca, Rumca, Sırpça, hatta Çağatay Türkçesi gibi dil ve lehçelerden birkaçını da öğrenmek zorundaydılar. Müzik ve şiir ise güzel sanatlar içerisinde en çok önem verilen alanlardı. Osmanlı padişah, hatta hanedan mensuplarının neredeyse tamamına yakını bizzat şiirle uğraşmışlardır. Osmanlı hanedan üyesi olan hemen her erkek, el sanatları, zanaatler ya da güzel sanatların bir ya da birkaç dalında ustalaşacak şekilde yetiştirilmişlerdir. Sanatçı bir ruha sahip olmasının yanı sıra aynı zamanda babası Yavuz gibi kuyumculuğa da meraklı olan Kanuni bu konuda o kadar ustadır ki İtalyan kuyumculuk sanatının örneklerini tanıyacak ve uygulayacak kadar mükemmeldir. Gerçekten de Osmanlı sultan ve şehzadelerinin hemen hemen hepsi şiirle ilgilenmiş, bir kısmı ise divan tertiplemiştir. Bunlar içinde Muhibbi, sultanlığı ve şairliğiyle en ön sırada yer almaktadır. Yazdığı şiirleriyle şair padişahların beşincisi Kanuni'dir. Kanuni'den önce 2. Murat, Fatih, 2. Bayezid ve babası Yavuz da şiirle ilgilenmiştir. Padişah şairlerin en üretkeni sayılan Muhibbi'nin ilk şiirleri dil ve duygu bakımından biraz iptidaiyidir. Bunları daha ziyade büyük babası ve 2. Bayezid'in etkisinde yazdığı söylenilebilir. Ayrıca bu şiirlerde bir Osmanlı muhitinden uzaklık havası sezilmektedir. Çok defa umumi ıstırap ve kanaat duygularını terennüm etmiştir. Bunun dışında kalan güzel ve olgun şiirlerin, padişah olup büyük şairlere yakından temas neticesinde olgunlaştığı ve sanatkarlık zevki kazandığı zamanlara ait olduğu söylenilebilir. Divan şiirinde daha 14. asırdan başlayarak klasik bir mahiyet alan gerek şekil gerek muhteva Muhibbi'nin şiirlerinde de aynen geleneğini sürdürmüştür. Kullanılan vezin ve nazım şekilleri aynıdır. Konular hemen hemen ortaktır. Mefhumlar ve mazmunlar değişik değildir. Kıssaların, efsanelerin kaynağı hep aynıdır. Kanuni de bu dönemde edebi yönüyle anılmayı başarmıştır. Yorulmak bilmez bir savaş azmi ve gayreti içinde saltanatını devam ettiren Kanuni, aynı zamanda ince duygu ve düşünceler şairidir. Yazdığı aşk, heyecan, kahramanlık ve tefekkür şiirleriyle büyük bir divan meydana getirecek sanat gayreti göstermiştir. Dillerden düşmeyen, bir atasözü gibi hafızalara yerleşen söyleşileri vardır. Kanuni'nin Cihan Padişahı olmanın verdiği duyguları da onun şiirine müstesna söyleyişler katmaktadır. Sevgilisine, sahip olduğu ülkelerin paha biçilemez güzellikleriyle hitap etmekte ve ona adeta bu ülkeler değerindeki sevgilim diye seslenmektedir. Mertlikten, kahramanlıktan bahseden Büyük Cihan Padişahı elde ettiği zaferlerin bolluğuna, aldığı yerlerin çokluğuna, sürdüğü saltanatın yüceliğine rağmen bazı şiirlerinde devrandan, kimsesizlikten, kıymetin bilinmediğinden yakınmaktadır. Muhibbi'nin kullandığı dil ise o devrin klasik Osmanlıcasıdır. Arapça, Farsça kelimeler devrindeki şairlere nazaran az sayılabilecek derecede kullanılmıştır. Bunda geniş bir halk tabakasına hitap etme zorunluluğu da düşünülebilir. kullandığı kelimelerin zenginliği onun gerek kelime hazinesi ve gerek kültür bakımından oldukça zengin yazı diline sahip olduğunu göstermektedir. Üslubu sade ve ifadesi açıktır. Tezkirelerinde Muhibbi'nin edebi yönüne az veya çok temas edilmektedir. Bunlardan Sehibey, Ahdi, Aşık Çelebi, Beyani, Riyazi, Hasan Çelebi, Latifi, Seyit Rıza tezkireleri Muhibbi'den övgüyle söz etmektedirler. Latifi tezkiresinde padişahın başarılı siyasi hayatını övdükten sonra Farsça ve Türkçe güzel gazelleriyle nazik şiirleri olduğundan bahsederek Türkçe bir gazeli ve Farsça bir beyti örnek olarak vermektedir. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır. Olmaya bahtü saadet dünyada vahdet gibi. Kobu ışu işreti çünkü fenadır akıbet. Yarı baki ister isen olmaya taat gibi. Olsa kumlar sayısınca ömrüne haddü adet, gelmeye bu şişeyi çarh içre bir saat gibi. Ger huzur itmek dilersen ey muhibbi fari ol, olmaya vahdet makamı kuşeyi uzlet gibi. Efendim, Muhibbi'nin Türk şairlerinden en fazla Ahmet Paşa, Necati, Baki, Fuzuli ve Hayali'nin tesirinde kaldığı söylenilebilir. Daha padişah olmadan o devir şairlerinin etkisinde birçok şiirler yazmış, hatta sevip beğendiği şairlerin şiirlerini tanzir etmiştir. Büyük padişah İran şairlerinin de büyük ölçüde etkisi altında kalmıştır. Onların meşhur eserlerini iyice okumuş, onları takdir etmiş, hatta Farsça şiir yazabilecek seviyede dillerini öğrenmiştir. Onun sadiyi olan aşinalığının yanında diğer İran şairlerinden Hafız, Cami, Selman, Nizami, Şeyh Attar gibi şairleri okumuş, onların manevi takdirini arzuladığını şiirlerinde göstermiştir. Kanuni ilim kültür adamlarını himaye eder ve bu çeşit hareketleri desteklerdi. Onun edebi eserlere verdiği yüksek değere en açık örnek, Kelile ile Dimne mütercimi, Vasi Alisi diye meşhur olan Alaaddin Ali Çelebi'nin Hümayunname adıyla yaptığı tercümeyi takdim ettiği zaman onun bu eseri bir gecede okuyarak mütercimini Bursa kadılığına tayin etmesidir. Kanuni de tıpkı babası gibi her çeşit şiirden anlıyor, alim ve şairlere büyük saygı ve itibar gösteriyordu. Müverrih Selaniki'nin naklettiğine göre Kanuni, Baki gibi büyük bir kabiliyeti bulup ona gösterdiği yakınlığı padişahın en zevkli yanlarından biri sayıyordu. Asrın Sultan-ı Şuerası olarak kabul edilen Baki de büyük padişahı aşırı derecede sevmiş, saymış, gösterdiği teveccühe layık olmaya çalışmıştır. Hatta padişahın bazı şiirlerine nazireler yazmıştır. Kanuni'nin oğluyla mektuplaşması hem tarihi hem edebi yönden önemlidir. Kanuni'nin hayatta kalan iki oğlu Beyazıt'la Selim arasında da saltanat kavgası başlamıştır. Konya'da yapılan savaşı Beyazıt kaybetmiş ve İran'a sığınmıştır. Oradan babasına yazdığı manzum mektubu bulunmaktadır. Kanuni de cevabi mektup yazmıştır. Baba ve oğula ait bu iki mektup, edebiyatımızda manzum mektuplaşmanın güzel bir örneğini teşkil ettiği gibi, Bayezid'in şairlik derecesini ve Kanuni'nin her dörtlüğe aynı vezin ve söyleyişle nazmı, nesirle yazar gibi, hatta konuşur gibi bir kolaylıkla kullandığını göstermesi bakımından da önemli sayılmaktadır. Kanuni bu mektubunda içi sızlayan bir baba şefkatiyle Bayezid'i affetmek istemiştir. Ancak Şah Talmaps'la yapılan mektuplaşmalar neticesinde Bayezid Osmanlılara teslim edilip öldürülmüştür. Muhibbi'nin Türkçe divanı Coşkun Ak tarafından doktora tezi olarak hazırlanmıştır. Nüsa karşılaştırılması yapılarak oluşturulan bu çalışma sonucunda Muhibbi divanında 2799 gazel, bir elifname, bir tercih-i bent, 18 muhammes, 30 murabba, 5 nazım şekli parçası, 51 dörtlük, 217 beyit bulunmaktadır. Muhibbi'nin Türkçe divanı 1987'de, Farsça divanı da tercümesiyle birlikte 95'te basılmıştır. Muhibbi divanının bir özelliği de 875 gazellik bir kısmının 2. Mahmut'un kızı Adile Sultan tarafından ceddine hürmeten bastırılmış olmasıdır. Şairin 3 Türkçe divanından seçmeleri içeren bu yayını Divan-ı Muhibbi, Kanuni Sultan Süleyman'ın şiirleri adıyla Vahit Çabuk 1980 yeni yazıyı aktararak yayınlamıştır. Efendim, Kanuni Sultan Süleyman, Abdülbaki gibi bir kabiliyeti bulup çıkarıp itibar eylemesini, padişahlığının çok haz duyduğu birkaç olayından biri olarak gördüğünü söylemiştir. Yazdığı her nazireden sonra şaire sık sık lütuf ve ihsanlarda bulunurdu. Nitekim şair Nevi bu duruma işaretle bir şiirinde şöyle demiştir. Baki'yi Sultan Süleyman etti Selman-ı Zaman. Baki neşeli, zarif, hoş sohbet, nükteci, şakacı bir şahsiyete sahipti. Nerede olursa olsun doğruyu söylemekten çekinmez biriydi. Bu itibarla bazen kırıcı olabiliyordu. Nitekim bir defasında Kanuni Sultan Süleyman da kendisine kırılmış ve onu Bursa'ya sürmüştü. Padişah bu kıymetli şaire haber gönderirken maksadını da şairce bildirmişti. Baki bet, Bursa'ya ret, nefyi ebed, azmi bülent. Açıklaması, huyu kötü olan Baki'yi Bursa'ya sürdüm. Orada devamlı kalsın, yüksek kararım budur. Fakat padişahın bu hükümdarca ifadeleri şiirin sultanına çarpmıştı. Baki bu ağır ifadelere karşı derhal şu dörtlükle mukabelede bulundu. Nola kim nefye ebed azmi bülent oldunsa ey Baki, bilesin ki cihan mülkü değil Süleyman'a baki. Şaha azminde ispatı tevehhür ettin ama buna çarh-ı felek derler. Ne sen baki ne ben baki. Efendim, açıklaması da şu şekildedir. Şair öncelikle kendine hitaben nasihat ve teselli makamında şöyle demektedir. Üzme kendini ey Baki, padişahın yüksek kararı senin asitaneden, cihan hakanının yanından uzaklaştırılman yönünde olsa ne olur? Zira açıkça biliyorsun ki bu dünya Hazreti Süleyman aleyhisselama bile kalmadı. Bu Süleyman'a mı kalacak? Bu isim benzerliği hatırlanmasa da muhatabın doğrudan padişah olacağı açıktır. Ey padişahım, kararınızda sıklıkla vaki olduğu üzere celaliniz, gazabınız pek sarih biçimde görülüyor ama unutmayın ki dünya geçicidir. Bana kalmadığı gibi size de kalmaz. Şairler Sultanı Baki'nin fermanı tebellü ettiği anda irticalen söylediği bu dört mısra birisi tarafından not edilip padişaha takdim edildiğinde ferman geri alınmış ve Baki çok sevdiği padişahından ve ilim çevresinden ayrı düşmemiştir. Efendim, Kanuni Sultan Süleyman'ın yani Muhibbi'nin bir diğer anısı da beyitlerle irticalen yaptığı bir başka anı da karınca anısıdır. Onu da zikretmekte fayda vardır. Kanuni Sultan Süleyman devlet işlerinden arta kalan vakitte Topkapı Sarayı'nın bahçesinde ağaç yetiştirmekle meşgul olurdu. Bir gün yetiştirdiği meyve ağaçlarını karıncaların sardığını gördü. Ağaçlara zarar veren karıncaların itilaf edilmesini ve karıncaların bürüdüğü ağacın kesilip kesilememesi hususunu bir tezkireyle Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'ye sordu. Hem de öyle şairane bir dille sordu ki bugün bizim için Muhibbi'yi anlatan beytler en net anlaşılır biçimde kullanılan bir tezkireydi. Ne demiş Muhibbi? Dırahta ger ziyan etse karınca, günahı var mıdır anı kırınca? Yani eğer karınca ağaca zarar veriyor, onu kurutuyorsa, karınca yok etmenin bir günahı var mıdır? Efendim, Ebu Suud Efendi zamanın Şeyhülislam'ıdır. Kanuni'ye hoş görünmek için karıncanın ölmesinden ne olur padişahım diyebilirdi. Fakat o ince bir nükteyle bakın ne diyor. Bu cevap da sanatkar bir padişaha sıradan bir cevap değildir. Yarın Hakk'ın divanına varınca Süleyman'dan hakkını alır karınca. Efendim, Kanuni Sultan Süleyman'ın yani Muhibbi'nin beytine karşılık Ebu Suud Efendi'nin de cevabı aynı şekilde bir beyit olmuştur. Fetva ve verilen hüküm birleştiği zaman çok harika, nefis bir dörtlük haline gelir. Şu şekilde zikredebiliriz. Dırahta ger ziyan etse karınca, günahı var mıdır anı kırınca? Yarın Hakk'ın divanına varınca, Süleyman'dan hakkını alır karınca. Kıymetli dinleyenlerimiz, tarihte şifahanelerde, günümüzde bazı hastahanelerde ve kendi aramızda, sohbetlerimizde, günlük hayatta sağlıkla ilgili meselelerde sıklıkla zikrettiğimiz meşhur bir beyt de az önce bütününü zikretmiştim ama yine de Muhibbi'ye aittir. Onu da tekrar zikretmek isterim. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Yani şunu diyor Muhibbi, halkın içerisinde devlet kadar muteber, geçerli bir nimet, bir nesne yoktur. En geçerli şey devlet sahibi olmaktır, bir cihan padişahı olmaktır, Osmanlı'ya hakim olmaktır. Ancak benim devlette, cihan hükümdarı olmakta gözüm yoktur, bunlar olmasın yeter ki bir nefeslik sıhhatimiz olsun demiştir. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi derken ve ekler, ger huzur itmek dilersen ey Muhibbi fari ol, olmaya vahdet makamı kuşeyi uzdet gibi. Efendim, bu hafta kendi gök kubbemizde şair Muhibbi'yi, divan edebiyatının divanların içerisinde en hacimli, en kapsamlı divanlarından birine sahip olan şairimiz Muhibbi'yi, yani cihan hükümdarımız Kanuni Sultan Süleyman'ın şair kimliğini yad etmekte gayret gösterdik. Bu programın zat-ı alilerine bir dua ve Fatiha temennisi vesilesi olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Ayrıca Muhibbi'nin en büyük şiiri olarak zikredebileceğimiz Süleymaniye Camii Şerifi içinde Allah Celle Celaluhu'nun kendisinden razı olmasını niyaz ederiz. Efendim, haftaya aynı gün aynı saatte Erkam Radyo frekanslarında buluşmak ümidi niyazıyla ben İbrahim Selman Apa sizleri yerlerin ve göklerin yaratıcısına emanet ediyorum. Zira o emanetlerine en iyi şekilde sahip çıkandır. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.